بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, daha önceki derslerimizde tasavvuf nedir, nasıl çıkmıştır ve hangi devrelerden geçmiştir, onun üzerinde ders işlemiştik. Kısa bir şekilde inşallah tekrar ettikten sonra konumuza geçeceğiz. Kısacası kardeşler, tasavvuf 3 evre geçirmiştir. 3 dönem geçirmiştir. Bir, üstadlar dönemi, yani bu faziletli olan şahsiyetler, zühd hayatı yaşayan, takva hayatı yaşayan devre geçirmiştir. İlk tabi'in döneminde, yani Hicri 150'den itibaren yavaş yavaş baş gösteren o tasavvufi akım böyle bir devre geçirmiştir. Tabii o zamanlar şirk yoktur. O zamanlar şimdiki gibi hurafeler, bid'atler, şirkler gibi şeyler mevcut değildi. Tasavvuf o zaman, yani dendiği zaman, zühd anlamında, takva anlamında, kişinin kendisini tezkiye etme, arındırma, temizleme anlamında kullanılıyordu. Daha sonra, yani o üstadlar devri bittikten sonra o alimler, o büyük zatlar, Fudayl ibn-i İyad gibi, Abdullah ibn-i Mübarek gibi, Süfyan-ı Thevri gibi, Ebu Haşim-i Sufi gibi o üstadlar gittikten sonra talebeler devri başlıyor. Gidip onlara talebelik yapmış olan, onlara tabi olmuş olan kimseler ve o dönemlerde cehalet gün be gün artık çoğalmaya başlıyor. Cehaletin çoğalmasıyla tabi bid'atler ortaya çıkıyor. Zamanla artık şirkler, hurafeler, İslam'ın gayrisi, yani İslam'dan başka inançlar yavaş yavaş tasavvufta belirlemeye başlıyor. Ve o dönemlerde tabii felsefeciler dönemi de başlıyor. Bazı felsefeciler, bazı zındıklar İslam örtüsüne bürünerek, kendilerini Müslüman göstererek ve tasavvuf, yani gruplarına dahil olarak ancak biz fesadımızı yayabiliriz. Yapacağımız bazı olağanüstü belki durumları o tasavvuf örtüsüyle örtebiliriz. Çünkü millete şu anlatılıyor, yani her işin bir zahiri vardır, bir de batını vardır. Şeyh yapmış olduğu şeyler belki size göre münkerdir, fakat o aslında doğru olan şeyi yapıyor, siz bunu anlayamazsınız. Ancak işte basiret ehli olan kimseler ancak bunu anlayabilirler, görebilirler diye böyle bir örtüyü kullanmışlar. Ve felsefeciler tasavvufun içerisinde bir sürü batıl olan inançları, mesela vahdet-i vücud gibi, el-hulul vel-ittihad gibi ve Allah'a şirk olacak mesela medet istemeler vesair ve daha sonra tabii gelen bu rabıta ve buna benzer şeyleri ne yapmışlar? Sokmuşlar. Evet, İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın güzel bir taksimatı var. Tasavvuf ehlini üçe ayırıyor. Birincisi, Sufiyetul Hakaik diyor. Yani hakikatler tasavvufları, o da üstadlar, o takva ehli olan kimselerin tasavvufuydu. Onlar takva üzere yaşıyorlardı, zühd üzere yaşıyorlardı. Onlara diyecek bir laf yoktur. Onlar fazilet ehli insanlardır, onlardan da kimse kalmamıştır diyor bu asırda. İkinci grup, Sufiyetul Erzak, rızık sofileri. Yani bu tasavvufu, rızkı elde etmek için, dünya menfaati elde etmek, bir makama gelmek, işte paralar elde etmek, dünya menfaati elde etmek amacıyla tasavvufu ne yaparlar, kullanırlar. Bunlara da Sufiyetul Erzak deniyor. Bir de üçüncüsü, Sufiyetul Resim var. Yani sofilere benzeyen o eski ustadlara, giyimlerinde, hareketlerinde, ibadetlerinde kendilerini onlara benzetmeye çalışıyorlar. Fakat gerçekte ne takvada, ne imanda, ne ihlasta, ne amelde, ne ilimde, hiçbir noktada, hiçbir fazilette onlar gibi değiller. Sadece onları taklit ediyorlar. Onlar gibi görünüyorlar. Bir nevi hatta sahtekarlık oluyor diyor. Ve misalini de polis elbisesi giyinmiş bir hırsız misalidir. Yani polis elbisesi giyiniyor, sanki asayişi sağlıyor ama gerçekte nedir? Hırsızdır kendisi. İşte bunlar da Sufiyetur Resim deniyor ve genel anlamda diyor, yani o hakikat, yani ehli zaten kimse kalmamıştır diyor. Geriye kalan genelde günümüzde ya erzak, Sufiyetul Erzak, rızık elde etmek için tasavvufu kullanan insanlar, ya da Sufiyetul Resim, kendilerini tasavvuf ehline benzeten ama onlar gibi olmayan, o eski üstadlar gibi olmayan kimselerdir. Evet, bugünkü dersimiz kardeşler Nakşibendilik tarikatı. Bu tarikat ne zaman çıkmıştır? Ne anlama geliyor? Ne var bu tarikatın içerisinde? Özellikle bu yani bu konuyu işlememizin sebebi Türkiye'de ve özellikle Türkiye gibi acem olan bölgelerde. Mesela Afganistan gibi, Pakistan gibi, işte İran. İran'ın tabii Sünni bazı mıntıkalarında. İşte Mevara-un-Nahr mesela Özbekistan, Tacikistan vesaire o Rus ülkelerinin yani Rusya'nın işgal ettiği o topraklarda. Balkanlar tarafında var olan özellikle yani tarikatların başında en yaygın olan, en çok olan tarikat Nakşibendilik tarikatıdır. Bu gibi yerlerde yayılmıştır. Tabii Arap alemine de geçmiştir. Fakat çok fazla değildir. Suriye'de var. Yani Suriye'de var. Irak'ta da vardır. Fakat yani birçok Arap ülkesine Nakşibendilik değil de başka tarikatlar yayılmıştır. Evet, bu Nakşibendilik tarikatı peki bu ne anlama geliyor? Kurucusu kimdir? Nakşibendilik iki kelimeden oluşuyor. Arapçadan ve Farsçadan. Nakşayan kuşu nakşetti anlamına geliyor. Süsledi. Hani nakkaşlar vardı işte mescitlerde ve hatta bazı güzel yapıları yaparken süslerler. Taşları ne yaparlar? Yontarlar, süslerler. Nakış yaparlar. Bir de bend işte bu işi yapan anlamına geliyor. Nakşibendi dendiği zaman yani süsleme yapan anlamını taşıyor. Bu ismi kullanmaların sebebi ise işte diyorlar ki biz Allah sevgisini, Allah'a olan ibadeti, bağlılığı işte müridin kalbine ne yapıyoruz? Vermiş olduğumuz görevlerle, ödevlerle, zikirlerle, o ibadet çeşitleriyle bunu yani yaptıra yaptıra biz onun kalbine bunu nakşediyoruz. O müridin kalbine Allah sevgisini nakşediyoruz. Buna binaen Nakşibendilik denmiştir. Ve tabii böyle bir tarikat, böyle bir isim yani selefte olan bir isim değildir. Bu selefte tanınmış, bilinmiş olan bir şey değildir. Aynen tasavvuf ismi olduğu gibi tasavvufun da yani Kur'an'da ve sünnette kesinlikle izine rastlayamazsınız. Böyle bir kelime yoktur. Bu bile neyi gösteriyor? Sonradan ortaya çıktığı görünmüş oluyor. Nakşibendiler de aslında ne iddia ediyorlar? Diyorlar ki bizim tarikatımız aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar dayanıyor. Yani ondan gelme bir tarikattır. Ve Nakşibendilik tarikatını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e vermiştir. Hazreti Ebu Bekir de tabii gizli bir şekilde Sevr mağarasında vermiştir. Gizli bir şekilde vermiştir. O da Salman-ı Farisi'ye vermiştir. O da Cafer-i Sadık'a bu şekilde silsile yoluyla ta günümüzün şeyhlerine kadar zincirleme yoluyla gelmiştir. Peygamber Efendimiz'e kadar, sahabeye kadar dayanır diyorlar. Fakat ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir bir tane hadisinde böyle bir şey bulamazsınız. Nakşibendi diye kesinlikle böyle bir söz bulamazsınız. Ne onun sözünde Aleyhisselatü Vesselam'ın, ne sahabenin, ne tabiinin. Daha sonradan ta Hicri 700 yıllarda, yani bundan takriben 700 sene önce ortaya çıkmış olan bir tarikat, kurucusu da Muhammed Bahauddin el-Bukhari adında. Muhammed Bahauddin el-Bukhari, Bukhara'dan yani şu anda Özbekistan'da olan, Bukhara memleketinden olan bir zatın, bir şahsın çıkarmış olduğu bir tarikattır. Yani asıl oradan gelmektedir. Özbekistan'da Bukhara memleketi vardır. Bu İmam Bukhari'nin olduğu memleket. Orada Muhammed Bahauddin adında bir yani şahsın çıkarmış olduğu bir tarikattır. Evet, çıkış sebebine gelince yani özellikle niçin oralarda çıktığı, niçin özellikle bu bölgelerde yayıldı? Yani özellikle Türklerin olduğu bölgelerde ve Acemlerde daha çok yayılmıştır bu tarikat. Niçin yani Araplarda yayılmamıştır? Bunun tabii sebepleri vardır. Sebeplerinden bir tanesi, birincisi, özellikle Türkler İslam'a girdikleri zaman Araplar gibi girmemişlerdir. Dikkat edilirse Araplarda ilk İslam yani çıktığı zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği zaman Mekke'de ilk İslam'ı anlatmaya başladığı zaman İslam'a girenlerin sayısı çok azdı. Ve genelde mustazaf olan kimseler, fakir olan kimseler, gariban olan kimseler, yapısı temiz olan kimseler İslam'a giriyordu ama genel anlamda toplum kabul etmiyordu. Müşrikler itiraz etmişlerdi, karşı çıkmışlardı. Ve İslam tevhidine yani bu İslam dinine karşı var güçleriyle de mücadele etmişlerdi Mekkeli müşrikler. O zamanın putperest olan Arapları. Aynı zamanda tabii Yahudiler ve Hristiyanlar da mücadele ettiler. O zamanın küfür milletleri. Onlar da mücadele ettiler. Müslümanlara karşı tabi eziyetlerde bulundular. Daha sonra Müslümanlar güçlenince savaşlara girdiler. Ta ki Müslümanlar güçlenene kadar Müslümanlar çok şehit verdiler, çok çileler çektiler. Sahabe-i kiram az çile çekmedi. Yani yurtlarını bıraktılar, hicret ettiler. Bir kısmı şehit oldu, bir kısmı işkenceye maruz kaldı. Dünyalık birçok şeylerini kaybettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta çok eziyetlere maruz kaldı. İslam davası, İslam dini uğruna. Ta ki Allah-u Teala İslam nurunu tamamlayana kadar bu Arap Yarımadası'nda ve bu şekilde yayıldı. Fakat Türklerin tarihine baktığımız zaman onların İslam'a girişleri bu şekilde olmamış. Türklerin bir hususiyeti vardır. Liderlerine çok önem gösterirler. Liderlerini çok severler, itaatkardırlar. Çok değer verirler. İtaat onlarda çok iyidir. Yani Türklerde en iyi bilinen haslet emirlerine, işte liderlerine, büyüklerine karşı itaatkar olmaları. Ve İslam onların bölgelerine, Türklerin bölgelerine, o zaman tabii Anadolu daha, yani Türkler yoktu Anadolu'da. O zaman Rumlar hakimdi. Daha çok Mevara-un-Nahr denen, yani Seyhun ve Ceyhun nehirleri. Seyhan ve Ceyhan deniyor. Araplar Seyhun ve Ceyhun diyorlar. Bu nehirlerin arkasında yaşayan, özellikle Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, o bölgelerde daha çok Türkler o bölgelerde yaşıyorlardı. Oralara İslam gittiği zaman liderleri İslam'a giriyor. Akabinde de binlercesi, milyonlarcası belki Türkler ne yapmışlar? İslam'a girmişler. Ve toplu toplu bir şekilde, yani hani mücadele ederek, düşünerek, taşınarak, işte kargaşa çıkıp bir kısmı hidayete giriyor, yani İslam'a giriyor, bir kısmı girmiyor. Sonra savaşlar, mücadeleler, tartışmalar, münakaşalar, bu şekilde değil. Toplu bir şekilde itaat üzere ne yapmışlar? İslam'a girmişler. Tabii onun da sebepleri var. Sebeplerinden birisi işte onların putperest olarak yaşamaları. Yani sürekli putperest yaşamışlar. Putlara tapmışlar, batıl olan inançlara yani girmişler, değişik dinler geçirmişler. Şamanizm özellikle dini onların arasında yayılmış olan bir din ve İslam dinini işittikleri zaman tıpkı işte suya susamış olan mesela koyun sürüsünü, deve sürülerini bir düşünün. İşte suyu gördükleri zaman nasıl bir işte saldırıp böyle su içiyorlarsa susamış olan. O şekilde yani bu Türk topluluğu da tabii İslam'a susamış. Bu şekilde yani iyice düşünmeden, tetkik etmeden ne yapmışlar? İslam'a özellikle de liderlerini de taklit ederek, görerek İslam'a girmişler. Tabii girerken ani bir şey olduğu için ister istemez cahiliyeden kalma birçok şeyi de beraberlerinde taşımışlar. Eskiden var olan, eski inançlardan, eski dinlerden var olan şeyleri direkt hemen atmamışlar. Onları da beraberlerinde taşımışlar. İnşallah gelecek. Yani bunlar nasıl Nakşibendi tarikatında yani zuhur etmiştir. Evet, bu şekilde ne yapmışlar? İslam'a girmişlerdir. Ve özellikle tabii İslam'da şeye çok önem göstermişler. Yani İslam'ı baktıkları zaman daha çok tevhid mesela, ibadet, kulluk, bunun esasları, tağut ve inkarı, bu konular değil de daha çok mesela temizlik, abdest, işte cemaatle namaz kılma, namazları eda etme. Bakıyorlar ki bir düzen, bir disiplin var. Namaz kılmada, cemaatle namaz kılmada imam başa geçiyor. Tabii Türk toplumunda bu da var. Yani savaşçı bir millettir. İşte ordudur aslında yani. Türk milleti asıl olan nedir? Bir asker gibidir. İşte her şeyi bir tertip, bir düzen içerisine sokmaya çalışırlar. Ve bu gibi şeyler tabii onlara çok yani güzel görünmüş. Özellikle bu beraber cemaatle mesela namaz kılma, temizlik mesela, İslam'da temizliğin olması, tertip ve düzen, bir disiplin içerisine girme. Bu gibi şeyler çok etkileyince daha çok bu yönlere ağırlık vermişler. Fakat işin hani cevheri olan noktası, tevhidi olan, kulluk olan, ubudiyet olan noktalara çok fazla ehemmiyet göstermemişlerdir. O sebeple yani bu tarikatların yayılması, şirklerin, hurafelerin çok olması, özellikle Acemlerde ve Türkler tabii onların arasında yani yayılması bundan kaynaklanıyor. Hatta dikkat değilseniz şöyle bir şey de görebilirsiniz. Özellikle yurt dışına çıkmış olan kimseler görürler. Yani görürler. Mesela Arap alemine giden kimseler bizim buradaki var olan mescitler gibi böyle bir manzarayla karşılaşmaz. Mesela Türkiye'deki var olan mescitlerde acayip bir tertip ve düzen vardır. Bir askeri mantık vardır. Mesela müezzinler arka tarafta, müezzinlere ayırt edilmiş mesela, ayrılmış olan bir mekan vardır. Oradan işte kâmet getirir. Oradan tesbihatları yaptırır mesela. Arap aleminde böyle bir şey yok. Normal safta durur, kâmet getirir. Sonra tesbihatlar mesela Türkiye'de açıktan yapılır. İşte komutla, birisi komut verecek, herkes yapacak. Halbuki sünnette asıl olan bunun bu şekilde komut ile cemaatçe, yani beraberce yapılması değil, herkesin kendisinin yapmasıdır. Yani tesbihatını kendisinin yapmasıdır. İşte imamın yerinin mesela belirgin olması, biraz yüksek olması, onun için çok özel böyle kıyafetlerin olması ve buna benzer, yani mescitlerdeki olan bazı bidatler, bazı tertipler tamamıyla bir disiplini ne yapıyor, gösteriyor. İşte bu İslam'dan özellikle bu yönlere çok meyletmişler ama işin ubudiyet, tevhid yönünü çok fazla yönelmeyince özellikle bu yani şeyler, tarikatlar daha çok zuhur etmiştir bu bölgelerde. Evet. İkinci etken kardeşler, yani Nakşibendi'nin çıkmasında ikinci etken, o da tabii tarihin, yani tarihi sürecin bir etkeni vardır, etkisi vardır. Bir de sosyal, insanların yaşamış oldukları, görmüş oldukları, geçirmiş oldukları şeyler onların yaşantısına ne yapar? Etki eder. Mesela daha önce yani Türklerde şaman dini olduğu için, şaman demek yani aynen Hristiyanlarda nasıl aziz varsa, işte bazı rahipler mesela, bazı papazlar, işte kendisini ibadete vermiş olan, bazı makamlara gelmiş olan kimseler onlarda aziz oluyor, mukaddes oluyor, işte mübarek oluyor. Onları takdis ederler, yüceltirler Hristiyanlar ve onları Allah'a ortak koşarlar. Türklerde de yani bu şamanizm dininde şamanlar varmış. Şaman da işte bazı ibadetleri yapar. O da insanlardan uzak durarak, yani halvetlere çekilerek, bol bol işte ibadet, nefsine böyle ağır şeyleri yaptırarak, eziyetler ederek o makama geliyor. Şaman makamına geliyor. Şaman makamına gelince de artık o mübarek, büyük bir zattır o zat. Tabii diyorlar ki artık öyle bir makama gelmiş ki o Allah-u Teala'nın, yani ilahın yapacağı bazı rollerde kendisi de bulunmaya başlar. Mesela kainatın işlerinde tasarruf etmeye başlar. Yağmuru yağdırır, bitkiyi çıkartır, adamın ölümünü durdurabilir. İşte kainat işlerinde tasarruf eder. Bu şekilde yani olağanüstü halleri olur demişler yani bu şamanların. Evet, işte bu mesela inanç ne olmuştur? Daha sonra Nakşibendilik tarikatında yani zuhur etmiştir bu. Yani İslam'a girip de bu inançlar atılmayınca Nakşibendilik'te yani zuhur etmiştir. Nakşibendilerde de özellikle yani büyük zatlar, büyük şeyhlerin kainatta tasarruf etme haklarının olduğu, yani böyle yetkilerinin olduğu, böyle özelliklerinin olduğunu söylerler. Mesela gaybı bilirler haşa. İşte müritlerinin hallerini bilirler, kalbinden geçirdiklerini işte bilirler. İşte adam sıkıntıya düşerse, binlerce kilometre uzakta dahi olsa, hatta ölmüş olsa dahi onun yardımına koşarlar, onun imdadına yetişirler, ona yardımcı olurlar diye bu inançlar bu şekilde ne yapmış? Girmiştir. Ve tabii yani keramet ve veli adı altında, yani Nakşibendilerde buna veli diyorlar. Eskiden şaman deniyordu ama şimdiki veli deniyor. Bu veli olan kimse de Allah dostu. Bir, o Allah dostudur. Allah-u Teala ona çok değer vermiştir. Ona olağanüstü haller vermiştir. Bu saydığımız şeyleri yapabiliyor. Yani kişilerin işte imdadına yetişebiliyor. Onlara yardımcı olabiliyor. İşte müridin kalbinde geçirmiş olduğu şeyleri bilebiliyor gibi haşa, bu inançlar bu şekilde ne yapmıştır? Nakşibendilik tarikatında da yayılmıştır. Fakat aslında İslam'da bu velilik mefhumu kesinlikle bu şekilde değildir. Bakıyoruz ki açık bir tahrifat vardır. Ve şaman dininden alınma ve ona göre bir şeylerin yüklenmesi vardır. Yoksa asıl İslam'da mesela velilik mefhumu nedir? Ayette de geçtiği gibi اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Kimdir peki bu evliyalar? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edenler ve takva sahibi olanlardır diyor. İşte onlar iman ehliydi ve takvalı yaşıyorlardı diyor. Takva ehli olan kimselerdir. Allah-u Teala bu şekilde tanıtıyor. Yani eğer demek ki kişide iman varsa ve takva varsa o kimse Allah'ın velisidir. Tabi imanı ne kadar artıyorsa, takvası ne kadar artıyorsa velayeti de o oranda ne yapar? Artar. Allah'ın sevgisi o oranda ona karşı ne yapar? Çoğalır. Ne kadar imanı zayıf olursa, ne kadar günahkar olursa o oranda da onun velayeti, onun dostluğu ne oluyor? Azalıyor. Yani buna binaen insan ya Allah'ın dostudur ya da şeytanın dostudur. Eğer ki Allah seviyorsa zaten o Allah dostudur. Ve dediğim gibi sevgilerde de farklılık vardır tabii kişinin takvasına göre. Buna binaen şunu diyebiliriz. Her iman etmiş olan kimse, her Müslüman olan kimse Allah'ın dostudur inşallah. Ve tabii derece derece yani takvası çoğaldıkça o oranda da velayeti, sevgisi Allah katında çoğalıyor. Azaldıkça da velayeti, sevgisi Allah katında azalıyor. Yoksa özel bir mefhum yoktur yani günümüzde özellikle Nakşibendilik ve diğer tabii tarikatlarda veli dendiği zaman o velinin çok özel bir işte kıyafeti olması gerekiyor. Sarığı olacak, sakalı olacak, şöyle bir şekli olacak ve tabii çok az konuşacak, çok olağanüstü halleri olacak, müritlerin işte kalbindekini bilecek, insanların İslam imdadına, özellikle müritlerinin yani müritlerinin imdadına yetişecek, kainatta tasarruf edecek, haşa yeri gelecek melekleri durduracak. Melekler neymiş? Yani bazı kıssalar uyduruyorlar, anlatıyorlar. Belki duymuşsunuz, okumuşsunuzdur. İşte melekler birinin ruhunu alıyorlar, bir müridin. Cehenneme götürecekler. O da oradan işte sesleniyor. Ey şeyhim yetiş diyor. Şeyh direkt devreye giriyor, meleklere kızıyor. Vallahi diyor eğer onu cehenneme atarsanız ben de sizi atarım diyor, oradan çıkartmam diyor. Tehdit ediyor melekleri. Melekler anlayınca falan işte şeyhin müridedir, direkt ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. İşte birisi mesela anlatıyor, diyor ki bir zaman işte şeyhimiz mana aleminde diyor işte cennette geziniyordu. Baktı ki cennetin kapısında iki kadın tartışıyorlar meleklerle. Bağırıp çağırıyorlar. İşte girmeye çalışıyorlar, melekler engelliyorlar. Melekler diyorlar ki hayır giremezsiniz. Onlar da hayır girmek istiyoruz diyorlar, tartışıyorlar. Onların işte onun tarikatından olduğunu anlıyor. Tam onlara doğru giderken işte hani bu benim tarikatımdandır, bırakın müridimdir diye. Tam diyeceği zaman onlar diyorlar ki biz falan şeyhin işte müritlerindeniz, niçin yani kapıyı açmıyorsunuz, izin vermiyorsunuz deyince melekler ya niye baştan söylemiyorsunuz diyorlar ve hemen kapıları açıyorlar. Buyurun, hoş geldiniz. Hani baştan söyleseydiniz, bu şekilde işte kapıları açıyorlar, işte cennete giriyorlar. Ya da mesela bir şey okumuştum bir ara. Bu menzil tarikatından birisi yazmış. Yani şeyhlerin olağanüstü hallerini işte gösterirken bir gün işte Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor işte Bağdat'tayken onun bir müridi odun toplamaya çıkıyor. Fakir bir müridi varmış, katırıyla odun toplamaya çıkıyor. İşte odunlarla geçimini sağlıyor. Odun getiriyor, satıyor. Onunla geçimini sağlıyor. Ve bir gün işte odun toplayıp geri dönerken dağlık bir yolda, Patika yolunda yürürken katırın ayağı kayıyor ve oradan aşağıya doğru, uçuruma doğru yuvarlanmaya başlıyor. Tam yuvarlanırken ya Rabbi yetiş diyor. Ve tabii devam ederken katır işte takla ataraktan aşağıya doğru gidince hemen akabinde ya Resulallah yetiş diyor. Bir anda bakıyor ki bir el işte katırı tutuyor, düzeltiyor, sonra bırakıyor, bir daha yuvarlanmaya başlıyor. İşte ya Şeyh Abdülkadir Hazretleri yetiş diyor. Bakıyor bir daha işte bir katırı bir el tutuyor. Düzeltiyor, sonra bırakıyor, bir daha yuvarlanmaya başlıyor. Derken ta diplere kadar ulaşıyor. Katır ölmüş oluyor. Odunlar işte dağılmış oluyor. Ve adam üzgün bir şekilde geri dönüyor. İşte katır gitti, odunlar gitti, benim rızkım gitti. Ben fakir bir insanım. Her şeyim gitti. Ne olacak? Ve tabii şüphelerle ve morali bozuk bir şekilde niçin hani istimdat istedim de yani yardım eli gelmedi diye geri dönüyor. Geri dönerken tabii Şeyh Abdülkadir Hazretleri işte diyor abdest alıyordu. Esnada müridini gördü ve çağırdı, dedi ki ey mürid buraya gel dedi. Müridi geldi ve dedi ki ona ey müridim sen niçin edepsizlik yapıyorsun? Niçin işi adabına göre yapmıyorsun? İşte katırın yuvarlanınca sen tuttun beni çağırdın. İşte ya Şeyh Abdülkadir Hazretleri yetiş dedin. Ben tabii kıssayı hata yaptım. Yani önce Allah'ı çağırdı değil. Öncelikle Şeyh Abdülkadir'i çağırıyor. Daha sonra ya Resulullah yetiş diyor. Daha sonra ya Rabbi yetiş diyor. İşte diyor ki sen önce beni çağırdın. Ya Şeyh Abdülkadir yetiş dedin diyor. Ve ben geldim diyor yetiştim. Senin katırını aslında yetiştim tuttum diyor. Tam düzelttim. Sen o esnada tuttun Peygamber Efendimiz'i çağırdın diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırdın. O gelince diyor ben ondan haya ettim diyor. O yüzden onu bıraktım diyor. O yuvarlanmaya devam etti. Tam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldi. Onu tuttu, düzeltti. Sen tuttun Allah'a çağırdın. Bu sefer Allah'a karşı Peygamberimiz haya etti diyor. O da o sebeple bıraktı. Bundan dolayı sakın böyle bir şey yapma. Yani işi adabına göre yap. Tabii şimdi bu kıssayı anlatırken ne amaçla anlatıyorlar? İşte bu Allah dostları, velilerin nasıl yüksek bir makamda oldukları. Aslında müritlerine işte yardım ettikleri, medet ettiklerini yani şey yapmaya çalışıyorlar. Bununla beraber aslında İslam'a da büyük bir darbe vuruluyor. Yani biraz insan düşündüğü zaman bu kıssanın üzerinde şöyle bir anlam çıkıyor. Yani dara düştüğünüz zaman musibet, başınıza musibet geldiği zaman sakın Allah'a çağırmayın. Yani şeyhi çağırın, zaten şeyh yeterlidir. Şimdi hem şeyhi çağırıyorsun hem de peygambere gidiyorsun, sonra onunla da yetinmiyorsun, Allah'a gidiyorsun. Hayır, yani şeyhe gitsen yeterlidir. Şeyh zaten gelip işte imdat etmişti, düzeltmişti ama sen başkalarını da çağırdın, o sebeple bıraktı. Ve kıssanın da tabii şu da yani göze çarpıyor. En son Allah-u Teala'yı çağırdı fakat yani Allah-u Teala onun yardımına gelmedi. Haşa sanki yani Allah çağırılsa yardıma gelmeyecek ama şeyh çağırılsa onun yardımına gelecek. İşte bunun gibi yani kıssalar, meseleler bu şekilde uydurulmuş, anlatılmış. Sırf hani veli bir insanı böyle büyük göstermek, yüce göstermek için fakat işin ucunda aslında şirk vardır ve İslam'ı baltalama vardır ve tahrifat vardır. Ve şu nokta da önemlidir. O kimsenin yani misal verin bugün bazı yani iddia etmiş oldukları işte falan zat filan zat velidirler diyorlar. Allah dostudurlar. Peki gerçekten onlar Allah dostu mudur? Elimizde kesin bir kanıt var mıdır? Allah-u Teala'nın onları sevdiğine dair, onları yüce tuttuğuna dair bir kanıt var mıdır? Elimizde böyle bir şey yok. Misal vereyim yani Nakşibendiler'de diyorlar ki işte mesela Türkiye'de İstanbul'da yaşayanlar eğer işte çarşamba cemaatine bağlıysa diyorlar Efendi Hazretleri işte Allah dostudur diyorlar. Gerçekten Allah dostu mudur? Elimizde bir delil var mıdır? Bir kanıt var mıdır? Böyle bir şey yok. Tamamıyla zandan ibarettir. Başka bir şey değildir. Ve şunu da bilmemiz gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile kendisi demiştir ki hiç kimse ameliyle cennete girmeyecektir. Vallahi ne ben ne de siz yani bizim başımıza ne geleceğini ben bilmem demiş Aleyhisselatü Vesselam. Vallahi la edri mâze yuf'alu bina. O mâ yuf'alu bina. Yani bizlere ne yapılacak ahirette biz bilmiyoruz. Tamamıyla Allah'ın rahmetine kalmış. Allah'ın adaletine, rahmetine kalmış. Yani Allah-u Teala tasarrufta bulunacaktır. Kimisini affedecektir, kimisini azap edecektir. Tamamıyla Allah'a kalmıştır. Sadece bizimki nedir? Zandır yani. Bizim Müslüman olarak gördüğümüz, takva ehli olarak gördüğümüz kişi yani zannederiz, deriz ki inşallah bu Allah dostudur, samimidir. Yani kardeşimizdir, severiz, sayarız yani bu şekilde ama gerçekten de Allah katında sevilip sevilmediğini biz bilemeyiz yani. O ahirette kurtulup kurtulmayacağını bilemeyiz. Yani Şeyh Abdülkadir Geylani yani zahiren güzel bir zat, salih bir zat. Fakat Allah katında gerçekten büyük bir dost olduğu, işte ahirette kurtulacağına dair bir delil var mıdır? Yok. Hepsi nedir? Hepsi tahminidir. Yani zandır. O sebeple mesela şehit olan kimseye de ne denir? İnşallah şehit oldu denir. Yani kesin olarak şehittir mesela denmez İslam'da. Edeben inşallah şehittir. Birisi sorulduğu zaman işte nasıl bilirsin falan Müslüman şu şekilde şu şekilde şu şekilde yani övülmesi normalde doğru değildir. Nehsebuhu kezalik denir. Yani biz böyle hesap ederiz. İnşallah öyle zannederiz. Ve la nuzekki alallahi ahaden denir. Yani edeben. Biz Allah'a karşı hiç kimseyi tezkiye edemeyiz. Çünkü ayette ne geçiyor? Allah-u Teala ne buyuruyor? وَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi teskiye etmeyin. Huve a'lemu bimen ittaka. Kim takvalıysa Allah-u Teala onu çok iyi bilendir. Nefsinizi teskiye etmeyin. Ne kendi nefsinizi ne de etrafınızdaki falan Müslüman dört dörtlük mükemmel şu kadar bu kadar iyidir diye neticede hepsi nedir? Zandır. Bilemezsin. Sadece nehsebuhu kederik. Biz böyle zannederiz. Ve la nuzekkihi Allah ve biz Allah'a karşı teskiye etmeyiz. Bu şekilde denir edeben. Evet. Üçüncü etken kardeşler, yani Nakşibendi'nin çıkışındaki üçüncü etken ilimden uzak olmaları. Yani özellikle Türklerin o zaman İslam'a girmiş olan Türklerin ve o acemlerin İslam'dan ve ilimden daha doğrusu ilimden ve ilim merkezlerinden uzak olmaları. Şimdi İslam ilk yayıldığı zaman, ilk çıktığı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Mekke'de çıktı. Arabistan'ı kapladı. 50 sene daha geçmeden İslami ilmi merkezler kuruldu. Mesela Şam, işte Mekke, Medine mesela, yani Hicaz bölgesi, Yemen bölgesi, Şam bölgesi, Irak bölgesi, Mısır bölgesi. Buralarda ilmi merkezler kuruldu. Medreseler, alimler oldu, ilmi merkezler, mescitlerde, camilerde dersler veriyordu. Büyük ulema, büyük zatlar oturup ders anlatıyorlardı. İslam'ı ve İslam'ın hakikatlerini anlatıyorlardı. Fakat özellikle Türklerin yaşamış oldukları o mıntıkalarda ilim çok zayıftı. Yani ilim pek bulunmuyordu. Böyle olunca tabii ilimden uzak olmak her zaman yani dalalet sebebi olur, şirke girme sebebi olur. İslam'dan gayri yani daha değişik yani İslam'ı bırakıp da başka şeylere yönelme olur. Bakıyoruz birçok şerrin kaynağında ne vardır? Cehalet vardır. İşte o bölgelerde de ilimden uzak olma şeyiyle de tabii bu Nakşibendilik ve tarikatlar oralarda çok daha rahat bir şekilde ne yapmıştır? Zuhur etmiştir, görülmüştür. İlmin olduğu yerlerde bid'atler çıkar ama kısa müddet sonra o bid'atler biter. Çünkü ulema onları anlatırlar, izah ederler, beyan ederler. Hatta onlara karşı savaşırlar Müslümanlar ve bir müddet sonra biter. Mesela Hallacı Mansur çıktığı zaman Abbasiler döneminde Hallacı Mansur çıkıp da işte enel hak ma fil cübbeti illallah yani ben hakkım cübbede var olan Allah'tır gibi küfür inancını yaymaya başlayınca ne oldu o zamanın uleması onu yakalattırdılar mahkemeye çıkardılar mahkemede kadılar onu tövbeye çağırdılar işte küfür işlediğini ona izah ettiler fakat tövbe etmeyince onu ne yaptılar idam ettiler Muktedir Billah olan o halife döneminde Abbasi halifesi döneminde İdam edildi bu şekilde onun o bid'ati, onun o küfür sözleri bu şekilde yani yerinde bitirilmeye çalışıldı. Fakat acemlerin olduğu bölgelerde durum bu şekilde değildi. Yani orada adam rahatlıkla çıkıp küfür olan belki şirk olan inançlarını çok rahat bir şekilde yayabiliyordu. Yani şu anda da tabii çok rahat bir şekilde Türkiye'de bir adam çıkıp batıl olan inancını çok rahat bir şekilde yayabiliyor. Her batıl olan ehil çıkıp yayabiliyorlar. Çünkü büyük bir cehalet var ve kabul de görüyor yani. Niçin? Çünkü cehalet var. Yani halk bilmedikleri için her böyle işte hoca diye geçinen, her işte ilim ehli diye geçinen insanların yani peşine takılan çok insanlar var yani. Sürüyle insanlar var. Hatta bir ara birisi çıkmış, Türkiye'de çıkmıştı ve ben Allah'ım haşa diye iddia etmişti Kayseri'de. Onun peşinden bile takılan insanlar olmuştu. Adam çıkıyor ben İsa Mesih'im diyor. Onun peşine takılan insanlar oluyor. Ben Mehdi'yim diyor peşine takılan insanlar oluyor. Yani hangisi çıkarsa çıksın. Bir ara bir tarikat duydum, işittim. O tarikatın şeyhi diyormuş ki yani benim tarikatım sadece bayanlara mahsustur. Adam şeyh erkek diyor ki ben erkeklere yani şey yapmam, el vermem. Ben sadece bizim tarikatımız bayanlara yöneliktir. Ve Maltepe'ye gitmiş, karşı Maltepe. Orada işte bulunmuş, orada müritler işte gitmişler, onun halkasında bulunmuşlar. Sohbetlerine, işte derslerine ondan el almışlar. Ve tabii ne gibi fesatlar yapmış, o onu Allah biliyor. Yani bazı kadınlarla beraber oturma, belki halvet, belki dokunma, belki başka şeyler yani. Ve öyle diyormuş, yani erkek gitse, yani işte ben tarikatına girmek istiyorum, diyormuş ki bizim tarikatımız sadece bayanlara mahsustur. Düşünün böyle bir yani tarikat rahat bir şekilde Türkiye'de yayılabiliyor. Niçin? cehalet var. Yani büyük bir oranda cehalet var. İlimden uzak olma vardır. Başka bir etken Arapça lügatını bilmemeleri, yani özellikle Türkler ve Acemler. Arapça lügatını bilmemeleri, tabii bunun da büyük etkisi vardır. Kişi Arapçayı bilmeyince ister istemez Kur'an'la olan bağlantısı kesilmiş oluyor. Ancak birileri tercüme ederse, o da doğru bir şekilde tercüme ederse o şekilde faydalanır, öğrenir. Hadislerle yine bu şekilde irtibatı kesilir. İşte selef ulemasıyla, o büyük ulemayla olan irtibatı tamamıyla kesiktir. Birçok kitap mesela tercüme edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim daha yani uzun süreler sonradan yani tercüme edilmiş. Tercüme edilirken de çok hassas. Belki tercüme edilmemiştir. Halen de böyle hatalar yapılıyor. Hadisler de yine böyle. Bunun da tabii nesi var? Etkisi vardır. Yani direkt Arapçadan öğrenmek, işin kaynağından öğrenmek ile tercümeden öğrenmek arasında çok ciddi fark vardır. O sebeple alimler demişlerdir ki kişi İslam'ı tam olarak anlamak istiyorsa, öğrenmek istiyorsa Arapçayı öğrenmesi gerekiyor. Ve kaynağından öğrenmesi gerekiyor. Çünkü Arapça olmadı mı tam olarak anlaşılmaz. Başka bir sebep fitnelerin tabii Müslümanlar arasında vuku bulan fitnelerin nasıl ki tasavvufun çıkmasında etki etmişse yani bu tarikatların çıkışında da etkisi olmuştur. Daha önceki derslerimizde de geçmişti yani. Evet, başka bir sebep siyasi çekişmeler. Yani insanlar arasında, Müslümanlar arasında siyasi çekişmeler yine bu tarikatın çıkışında da tabii etki etmiştir. Genelde insanlar dini kendi maslahatları için kullanırlar kardeşler. Genelde bu insanın tabiatında vardır ve bunu birçok bölgede de görüyoruz. Birçok bölgede görüyoruz. Yani İslam'ı ne yapmışlardır? İnsanlar kendi yani maslahatlarında kullanmışlardır. Siyasi çekişmeler olduğu zaman İslam kullanılmıştır. Yani kendisini haklı göstermek için. Daha doğru olduğunu göstermek, işte başkalarına daha üstün olduğunu göstermek için. Misalen mesela Farisiler devletleri yıkılınca yani Fars İmparatorluğu yıkılınca Ehl-i Beyt sevgisi, işte Hazreti Ali'nin şiası, Ehl-i Beyt şiası gibi mesela tabirleri kullanmışlar. İşte biz Ehl-i Beyt'e son derece saygı sevgi içerisindeyiz. Biz onların haklarını müdafaa ediyoruz. Siz nasibiler, siz Araplar, siz işte Sünniler, siz nasibiler yani Ehl-i Beyt düşmanları, siz şöyle Ehl-i Beyt'e düşman oldunuz, şöyle eziyet ettiniz, biz ise onlara sahip çıktık. Bu şekilde ne yapıyorlar? Ehl-i Beyt sevgisini kullanaraktan kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Mesela Suudi Arabistan şu ana şimdiye kadar Vahabili mesela ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. İşte Vahabili kullanaraktan kendilerini böyle meşru göstermeye çalışıyorlar şu anda Suud hükümeti. Yani bir sürü küfürlerini, zındıklıklarını, kötülüklerini bu isimlerle ne yapıyorlar? Kapatmaya çalışıyorlar. Ve üstünlük yani şey yapıyorlar, addediyorlar bunu. İşte hani başka mıntıkalarda tevhid yayılmamıştır, burada tevhid yayılmıştır. Biz işte Muhammed bin Abdülvahhab'ın işte yolundan gidiyoruz. Şöyle yapıyoruz, böyle ediyoruz diye ne yapıyorlar? Başkalarına üstünlük besleme gibi bir şey olarak yani takınıyorlar. Mesela Mısır'da Ezher vardır. Ve Mısır'ın hükümdarları günümüze kadar da bunu kullanaraktan işte bizde Ezher vardır. En eski üniversite, en eski İslami işte ilmi kuruluş. Yani bizim buradan çıkmıştır. İslam'ı biz öğrettik, buradan yayılmıştır. Diyerek Ezher ismini kullanaraktan ne yapıyor? Tağutlar bile kendilerini meşru göstermeye çalışıyorlar. İşte o zamanın da Türkleri özellikle bu Nakşibendiliği işte ortaya çıkartaraktan yani bizim Nakşibendilik tarikatımız vardır. Şu kadar işte sahihtir, peygambere dayanıyor aleyhissalatü vesselam. Şöyle güzeldir, şöyle üstündür diye onu işte kullanaraktan bir üstünlük elde etme, başkasına işte itaat etmeme, hükmü altına girmeme, müstakil olma gibi bunun tabii nesi olmuştur? Etkisi olmuştur. Mesela işte Şialarda Hazreti Ali çok üstündür. Ehl-i Beyt'in en ileri gelenidir. Onu işte sürekli gündem ederler. Hazreti Ali, sonra Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum. Nakşibendilikte de Hazreti Ebu Bekir. Diyorlar ki yani tarikatımız oradan geliyor. Hazreti Ebu Bekir'den. Bir nevi sanki ona karşı yani kullanılaraktan. Böyle bir şey olmuştur. Evet, işte bunlar hepsi nedir? Etki eden unsurlardır. Yani Nakşibendi'nin çıkışında. Yayılmış olduğu alanlar da özellikle yani Abbasilerden sonra, yani Abbasiler yıkıldıktan sonra Selçuklar hakim oluyorlar. Selçukların fethettikleri, hakim oldukları bölgelerde Nakşibendilik ne oluyor? Oralarda yayılıyor. Daha çok işte Hindistan, Horasan bölgesi, Afganistan mesela, işte İran'ın bir bölümü, Azerbaycan, o yukarı bölgeler, Mevara-un-Nahr. Bir de daha sonra Anadolu'da fethedilince Anadolu'ya, yani Türkiye'ye ve buradan da Balkanlara doğru bu şekilde Nakşibendilik tarikatı buralarda ne oluyor? Yayılıyor. Evet. İnşallah adapları vardır. İşte şartlar vardır, beyat vardır. İşte şeyhlerde işte beyat, şeyhe beyat etme, onu mürşid olarak kabul etme, riayet edilmesi gereken adaplar, buna benzer meseleler var. İnşallah onları da gelecek derste inşallah işleyeceğim. Tabii belki bazıları diyebilirler, yani bu niçin bu kadar uzun tutuluyor bu meseleler? Yani biz şunu çok iyi yani şey yapmamız lazım. Hazreti Huzeyfe'nin dediği gibi, Huzeyfe İbnül Yemen diyorlar ki, diyor ki radıyallahu anhu, كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى سَلَمْ عَنِ الْخَيْرِ. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hayrı sorarlardı diyor. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ اَيْ يُدْرِكَنِي. Ben ise şer olan, yanlış olan, kötü olan şeyleri Peygamber'e soruyordum ki, hani bana ulaşırsa ben nasıl amel edeyim diye. Ben de onu araştırdım. Buna binaen kişi, yani var olan bid'atleri, hurafeleri, işte özellikle kendi vatanında, yani kendi toprağında var olan yanlış olan inanç vesaire şeyleri çok iyi bilecek ki hem kendisini sakındırsın, hem de etrafını, çevresini ne yapsın, sakındırsın, davetçi olabilsin. Yani hani bir doktor gibi, doktor bir insan hastalığı bilmezse, yani hastalığın nasıl bir hastalık olduğu, kimin hangi hastalığa işte düştüğü, bu hastalığın nasıl tedavi edilmesi, bu hastalığın işte pozitif ve negatif yönlerin ne olduğunu bilmezse tedavisini yapamaz. Bu da böyledir. Yani davetçiler de bir nevi doktor gibi olmak zorundalar. Yani meseleleri çok iyi bilecekler, vakayı çok iyi bilecekler. Kimin ne olduğunu iyi bilecekler ki ona göre ne yapsınlar? Davetlerini belirlesinler. O yüzden inşallah belki dersler uzun olacak ama bu noktada inşallah sabır göstermeniz çok hayır olacaktır. Evet. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ